Ayrım 64 Sürü Frank Schätzing Sayfa 649 Laboratuvar. Robin hala solgun görünüyordu ve konuştuğu zaman sesi ciyaklayan bir papağan gibi çıkıyordu. Hayatta olduğu için şanslıydı. Grey Wolf onu az daha öldürecekti. Biyolog bu durumu anlayışla karşılamıştı. Yüzünde hafif bir gülümseme vardı ve Johansson'a Guguk Kuşu adlı filmdeki hemşire Ratchet karakterini anımsatıyordu. Tabii Jack Nicholson tarafından boğazı sıkıldıktan sonraki haline, sağa ya da sola bakması gerektiği zaman bütün gövdesini o yana döndürüyordu. Acınacak haldeki durumunu kimseden saklamıyor ve Grey Wolf'a hiçbir kızgınlığı olmadığını ifade ediyordu.
''İkisi birlikteydiler değil mi?'' dedi kulak tırmalayan bir sesle. ''Çok acı çekiyor olmalı. Geçidin açılması için ısrar eden bendim. Bana saldırması yanlıştı ama onu anlayabiliyorum.''
Oliviera ve Johansson göz göze geldiler ama bir yorum yapmadılar. Büyük jölemsi madde topakları tankın içinde süzülüyordu. Tekrar ışık saçmaya başlamışlardı. Ama üç biyoloğun esas ilgisini çeken şey jöle değil, bulutun kendisiydi. Lee'nin adamları topladıkları 2,5 tonluk ayrışmış maddeyi simülasyon tankının içine boşaltmışlardı. Madde öbekleriyle serbest yüzen mikroorganizmaların arasında yüksek duyarlılık tarayıcılarıyla bir robot geziniyor ve suyun kimyasal analizini yaparak verileri paneldeki ekranlara yansıtıyordu. Robotun dış kenarı tüplerle doluydu. Bir düğmeye basarak suya doğru uzatılabiliyor, açılıyor, kapanıyor ve tekrar yerine döndürülüyordu. Bütün gövdesiyle Sphi robottan çok fazla büyük değildi ama manevra kabiliyeti yüksekti. Johansson konsolun başında bir uzay gemisi kaptanı gibi oturuyordu. Elleri kumanda kollarını kavramıştı. Laboratuvarın ışıkları olanları görebilmeleri için mümkün olduğu kadar kısılmıştı. Gözlerinin önünde jölemsi madde iyileşiyor, kendini toparlıyordu. Madde öbekleri şimdiden güçlü ışık saçmaya başlamışlardı. Mavi bir ışıkla yanıp sönüyorlardı.
''İşte bu'' diye fısıldadı Oliviera. ''Kendini yeniden biçimlendiriyor.''
Johansson robotu kütlelerden birinin altına yöneltti. Bir test tüpünü açtı ve maddenin içine soktu. Tüpün ucu jilet gibi keskindi. Jöleyi keserek içine girdi. Bir örnek topladı, otomatik olarak kendini kapattı ve yerine geri döndü. Kütle tepki vermedi ve mavi bir sisin içinde hafifçe şekil değiştirdi. Johansson birkaç saniye bekledikten sonra süreci başka bir noktada tekrarladı. Jöle kütlesinin içinde küçücük ışıklar çaktı. Yaklaşık olarak yetişkin bir yunus boyutlarındaydı. Evet diye düşündü Johansson test tüplerini örneklerle doldururken, bu çok doğruydu. Tam olarak bir yunus boyutlarındaydı ve aslında sadece büyüklüğü değil, şekli de bir yunusunkiydi.
İnanılmaz, bir yunus formunu aldı dedi Oliviera o anda.
Johansson robotu kumanda ettiğini neredeyse unutmuştu. Büyülenmiş şekilde izlerken diğer jöle öbekleri de form değiştirdi. Bazıları köpek balıklarına, bazıları kalamarlara benziyordu.
''Nasıl yapıyorlar?'' diye sordu Rubin.
''Programlanmış olmalılar.'' dedi Johansson. ''Başka bir açıklaması olamaz.''
''Ama nasıl yapacaklarını nereden biliyorlar?''
''Biliyorlar işte, öğrenmişler.''
''Ama nasıl?''
Düşünün dedi Oliviera, eğer farklı şekil ve hareketleri taklit edebiliyorlarsa kamuflaj konusunda usta olmalılar. Sanmıyorum dedi Johansson şüpheci bir sesle. Bu gördüklerimizin taklitçilik olduğuna emin değilim. Bana sanki bir şeyleri hatırlıyorlar gibi geliyor.
Hatırlamak?
Düşündüğümüz sırada beynimizde neler olur bilirsiniz. Belli nöronlar aktifleşerek gruplar ve bağlantılar oluştururlar. Ortaya bir düzen çıkar. Beyinlerimiz şekil değiştiremez ama sinirsel ağlar değiştirir. Onları okuyabilirsen bir kişinin düşüncelerini bilebilirsin.
Yani bu şey bir yunusu mu düşünüyor?
Bir yunusa benzemiyor diye karşı çıktı Rubin.
Bilakis o, Johansson sustu, Rubin haklıydı. Yunus biçimi kaybolmuştu. Şimdi kanata benzer yüzgeçlerini yavaşça çırparak suda yükselen bir vatozu andırıyordu. Kanatların uçları büyüyerek ince dokunaçlar oluşturdu.
Şuna bir bakın.
Vatoz şekli yılana benzer bir forma dönüştü, kütle kasıldı. Birden senkronize hareket eden binlerce küçük balık içinden fırladı, tekrar birleşti, kütle gittikçe artan bir hızla dış görünümünü değiştirmeye başladı. Sanki bir programı işliyordu. Saniyeden kısa sürelerle tanıdık şekillerin yerini yabancı, bilinmeyen biçimler aldı. Diğer jöle öbekleri de aynı çılgınlığa katılmışlardı. Birbirlerine doğru yaklaştılar. Daha sonra tanıdık ışık çakmaları belirdi. Kısa ve ürpertici anda Johansson, değişen şekiller içinde bir insan formu gördüğünü sandı. Jöle öbekleri ve bulut demetleri iç içe geçti.
''Birleşiyorlar'' diye cızırtıyla aykırdı Rubin. Üzerinde veriler akan ekrandaki göstergelere bakarken gözleri parlıyordu. ''Suda yeni bir madde var, bir kimyasal bileşim.''
Johansson içine çökmekte olan jöle evreni içinde robotu hızla gezdirdi. Aralıksız örnek topluyordu. Zamana karşı bir yarış gibiydi. Ne kadar toplaması lazımdı, ne zaman geri çekilmeliydi. Kütle gerçek gücüne tekrar ulaşmış gibiydi. İçinde bir merkez oluştu ve her şey ona doğru çöktü. Daha önce bu fenomene küçük boyutta şahit olmuşlardı ama şimdi çok daha büyük ölçekte izliyorlardı. Tek hücrelilerin birleşmesinden bir varlık oluşuyordu. Görünürde gözleri, kulakları ve başka duyu organları, bir kalbi, beyni ve iç organları olmayan ama karmaşık işlemler yapabilen bir organizma. Dev bir form ortaya çıktı. Havuz güvertesindeki jölenin en azından yarısı denize geri atılmıştı ama kalanı küçük bir karavan kadardı. Tankın oval penceresinden jölemsi maddenin bir araya toplanmasını ve katılaşmasını izlediler. Johansson robotu mavi akımların merkeze yöneldiği aktivitenin uç noktasına sürdü. Üç test tüpü hala boştu. Onları yerlerinden çıkardı ve kütleye bir kez daha daldırmaya çalıştı. Varlık yıldırım hızıyla tepki verdi. Düzinelerce dokunaç salarak işgalciyi yakaladı. Johansson robotun kontrolünü kaybetti. Tankın dibine batıp üzerinde durabileceği bir ayak oluşturan yaratığın uzantılarının içinde tutsak kalmıştı. Varlık bir anda lastik kolları olan devasa bir mantara benzemişti.
"Kahretsin!" diye fısıldadı Oliviera. "Ona göre çok yavaş kaldın."
Rubin'in parmakları klavyesinde gezindi. ''Birçok veri geliyor'' dedi. ''Bir moleküler karışım. Jöle bir feromon kullanıyor. Ben haklıydım.''
''Ana bak haklıydı'' diye düzeltti Oliviera ve Weaver.
''Tabii. Demek istediğim,
hepimiz haklıydık.''
''Aynen öyle.''
''Daha önce gördüğümüz bir şey mi Mick?'' diye sordu Johansson gözlerini ekrandan kaldırmadan.
Rubin başını salladı.
''Hiçbir fikrim yok. Bileşenler tanıdık ama tarifeyi incelemem lazım. O örneklere ihtiyacımız var.''
Johansson varlığın üst kısmından yumağa benzer bir yapının uzamasını ve sonra ucunda çalıya benzer ince dokunaçlar oluşmasını izledi. Uzantılar robota doğru aşağı eğildi ve dokunaçlar makinanın ve test tüplerinin üzerinde gezindi. Bilinçli planlı bir araştırmaya benziyordu.
''Benim gördüklerimi siz de görüyor musunuz?'' Oliviera ekrana kilitlenmişti. ''Test tüplerini mi açmaya çalışıyor?''
''O kadar kolay değil.'' Johansson robotun kontrolünü yeniden ele geçirmeye çalıştı. Robotun etrafındaki dokunaçlar daha da sıkılaşarak tepki verdi.
''Sanırım robota aşık oldu'' diyerek içini çekti.
Dokunaçlar incelemelerine devam ediyordu.
''Sizce onu görebiliyor mu?''
''Neyle?'' Oliviera başını salladı. ''Şeklini değiştirebiliyor ama yoktan bir göz yaratamaz.''
''Belki ihtiyacı yoktur'' dedi Johansson. ''Belki dünyasını dokunarak ve kavrayarak anlıyordur.''
''Çocuklar da öyle yapar.''
Robin ona kuşkuyla bakıyordu.
''Ama onların bilgiyi depolayabilecekleri beyinleri var. Bu şey kavradığı nesnelere nasıl anlam veriyor?''
Yaratık robotu birden serbest bıraktı. Uzantıları ve dokunaçları geri çekildi ve ana gövdenin içinde kayboldu. Organizma kendini düzleştirdi ve tankın zeminine ince bir jöle tabakası olarak çökene dek yayıldı.
''Yüzen halı'' diye espri yaptı Oliviera. ''Demek bunu da yapabiliyor.''
''Arrivederci'' dedi Johansson ve robotu garaja çekti. Muharebe Bilgi Merkezi.
''Ne demek istiyorsun?''
Crow çenesini eline dayadı. Her zamanki gibi parmakları arasında bir sigara vardı ama bu kez içilmemişti bile. Bir nefes almaya dahi vakti olmamıştı. O ve Şankar yırdan gelen mesajdan bir anlam çıkarmaya çalışıyorlardı. Vahşi bir saldırının eşlik ettiği mesajdan. Birinciyi çözdükten sonra bilgisayarın ikinci mesajın ana hatlarını çıkarması çok vakit almamıştı. Önceki mesaj gibi yır ikili kodlama ile cevap vermişti. Verinin bir resim oluşturup oluşturmayacağını göreceklerdi. Şimdiye kadar sadece bir sekans anlamlı gelmişti. Komik denecek kadar basit bir bilgi parçasıydı. Hele ki yabancı bir düşünce sisteminden geldiği göz önünde bulundurulursa. Bir molekülün tarifiydi. Kimyasal bir formül. H2O. Çok orijinal dedi Şankar ekşi ekşi. Sanki suda yaşadıklarını bilmiyoruz. Ama formüle başka bilgiler eklenmişti. Bilgisayar veriyi işlerken Crow mesajın ne anlama gelebileceğini merak etti. Belki de bir haritadır dedi. Nasıl yani, deniz tabanının haritası mı? Hayır, bu deniz tabanında yaşadıklarını ima ederdi. Laboratuvardaki zorba misafirimizin yabancı zekanın bir parçası olduğunu farz edersek yır açık suda yaşıyor. Derin deniz, içinde serbestçe yüzdükleri bir evren, homojen ve her yönde aynı. Şankar bir an düşündü. Tabii eğer deniz suyunu büyüteç altına alıp özel bileşimine bakmazsan, mineraller, asitler, bazlar vesaire. Ve böylece hepsi farklı görünecektir dedi Crow başını sallayarak. İlk seferde bize iki matematik çözümün olduğu bir resim göndermişlerdi. Bu seferki daha karmaşık görünüyor. Ama eğer haklıysak varyasyonun sınırları olacaktır. Üzerine yemin edecek kadar emin olamam ama sanırım bize başka bir resim gönderdiler. Müşterek İstihbarat Merkezi. Weaver ana vakı bilgisayar başında buldu. Sanal amipler ekranda dönüp duruyor ama adam onlara pek bakmıyordu. Arkadaşına olanlara çok üzüldüm dedi yumuşak bir ses tonuyla. Komik olan ne biliyor musun? Ana vakın sesi boğuktu. Ölümü beni gerçekten de etkiledi. En son annemin cenazesinde ağlamıştım. Babam öldü ama tek hissettiğim, üzülemediğim için hissettiğim dehşetti. Ama Lysia, tanrım onun peşinden koşuyor falan değildim. Ondan hoşlanmayı öğrenene kadar sinirlerimi bozan bir öğrenciden fazlası değildi. Weaver çekinerek adamın omuzlarını tuttu. Anavak elini kaldırıp ona dokundu. Bu arada programın çalışıyor dedi. Yani artık sadece laboratuvardakilerin gerçek biyolojiyi buna benzer işletmesi gerekiyor. Evet, sorun bu. O zamana kadar sadece bir hipotez. Sanal amiplere öğrenme yeteneği olan ve sürekli olarak mutasyon geçiren DNA yüklemişlerdi. Her bir hücre aslında devamlı kendini programlayan otonom bir bilgisayardı. Her yeni bilgi kırıntısı genomun yapısını değiştiriyordu. Eğer belirli sayıda hücre belli bir deneyim yaşıyorsa, bu deneyim genetik yapılarını değiştiriyordu. Eğer mutasyon geçiren hücreler diğerleriyle bir araya gelirse bilgiyi aktarıyor ve diğer hücrelerin de DNA'sı değişiyordu. Bu da hücrelerin sadece sürekli olarak öğrendikleri değil, her toplandıklarında da birbirlerini bilgisayar olarak güncelledikleri anlamına geliyordu. Tek bir amip tarafından elde edilen her bilgi kolektif yapının toplam tecrübesini zenginleştiriyordu. Bu çığır açan bir fikirdi. Bilginin kalıtsal olabileceği anlamına geliyordu. Bunu Johansson, Oliveira ve Rubin ile tartışmışlardı ama sonuç hiç olmadığı kadar şaşırtıcıydı. İyi haber teorinin heyecanla kabul edilmesiydi. Kötü haberse işin içinde müthiş bir bit yeniği olmasıydı. Kumanda odası. Anlamanız gereken şu ki diye açıkladı Rubin, DNA mutasyona uğradığında genetik bilgisi değişir ve bu yaşayan her canlı için bela demektir. Diğerleri hala örnekleri analiz etmekle uğraşırken Rubin migreninin tuttuğu bahanesiyle laboratuvardan sıvışmıştı. Aslında Lee, Peake ve Vanderbilt ile buluşmak için gizli kumanda odasına gitmişti. Ses gözlem protokollerini inceliyorlardı. Weaver ve Anavak'ın üzerinde çalıştıkları bilgisayar programı ve teorileri hakkındaki her şeyi çoktan öğrenmişlerdi. Ama bunların ne anlama geldiğini bir tek Rubin anlayabiliyordu.
Organizmalar bozulmadan kalabilmek için DNA'larına muhtaçtır dedi Rubin. Yoksa hastalanır veya sakat soylar üretirler. Radyasyona maruz kalmak örneğin DNA'da tamir edilemez hasara yol açar ve kansere ya da sakat doğumlara sebep olur.
Ama ya evrimsel gelişim diye sordu Vanderbilt. Eğer insanlarla maymunlar aynı atadan geldilerse bu süreçte DNA'mız değişmiş olmalı.
Elbette ama evrim uzun bir süreç içinde gerçekleşir ve doğal mutasyon oranı çevre koşullarına en iyi uyum sağlayan organizmaları seçer. Evrimin başarısızlıklarından pek bahsedilmez ama doğa her zaman bunlardan kurtulmanın bir yolunu bulur. Ama temel genetik değişim ile ayıklanma arasında tamir unsuru bulunur. Örneğin bronzlaşmayı ele alalım. Güneş ışığı derinin üst katmanlarındaki hücrelerin değişimine sebep oluyor ve DNA'da mutasyona yol açıyor. Cildimiz bronzlaşmaya başlıyor ve eğer dikkat etmezsek kızarıp yanıyoruz. Bu noktada vücudumuz tahrip olmuş hücreleri döküyor. Hayatta kalmamızı sağlayan şey bunun gibi tamiratlardır. Onlar olmadan DNA'mızın sürekli bir değişime uğramasıyla kalmaz, yaralarımızı iyileştiremez ve hastalıktan kurtulamazdık.
Peki dedi Lee, ya tek hücreli organizmalar?
Aynı şey onlar için de geçerli dedi Rubin. Eğer DNA'ları mutasyona uğrarsa tamir edilmesi gerekir. Ve hatırlayın, bunun gibi organizmalar hücre bölünmesiyle çoğalır. Bir türün istikrarlı kalabilmesi için DNA'sının tamir edilebilmesi gerek. Hangi tür hücrelerden bahsettiğimizin bir önemi yok. Doğa her zaman mutasyon oranını başa çıkılabilir sınırlar dahilinde tutar. İşte bu Anavak'ın teorisindeki bit yeniği. Genom bütün olarak tamir edilir, tüm uzunluğu boyunca. Tamir enzimlerini tüm DNA boyunca devreye gezen ve hataları arayan polis memurları gibi düşünebilirsiniz. Bozulmuş bir bölge buldukları anda iyileştirmeye başlarlar. DNA'nın orijinal dizisine denk gelen bilginin kaybolmadığından emin olmak için bu enzimler genomda kayıtlı enformasyonun gardiyanı gibi davranırlar. Diziyi kontrol ederler ve anında hangi konfigürasyonların orijinaline sadık olduğunu ve hangilerinin bozulduğunu belirleyebilirler. Sanki bir çocuğa konuşmayı öğretmeye çalışıp başarısız olmaya benziyor. Çocuk zar zor yeni bir kelime öğreniyor ve anında tamir enzimleri gelip onu yeniden ilk haline programlıyorlar ve bilgisizliğe, dolayısıyla bir şey öğrenmesi imkansızdır.
O zaman Anavak'ın teorisi bir saçmalık dedi Lee. Sadece amipler DNA'larındaki değişimi sabit tutabilseler anlamlı olurdu.
Evet, bir açıdan bu doğru. Her tür yeni bilgi tamir enzimleri tarafından bozulma olarak görülecek ve genom hızla orijinal konfigürasyonuna döndürülecek. Sil baştan, başlangıç noktasına.
Sanırım diye sırıttı Vanderbilt. Bu işin alma kısmını duymak üzereyiz.
Rubin tereddütle başını salladı.
Bir ama var dedi.
Neymiş?
Bilmiyorum.
Dur bir dakika dedi Peik. Sandalyeden kalktı ve acıyla irkildi. Ayağı sargılıydı.
Sanmıştım ki...
Biliyorum ama teori dahiyane diye vardı Rubin. Her şeyi açıklayabilirdi. Ve böylece tanktaki maddenin düşmanımız olduğuna emin olabilirdik. Yırla yüz yüze gelirdik. Bizi bu kahrolası duruma düşüren yaratıklarla ve düşmanımızın onlar olduğuna eminim. Bu sabah laboratuvarda epey garip bir olaya şahit olduk. Jöle kütlesi robotumuzu inceledi ve bunun hayvani güdüler veya merakla hiç ilgisi yoktu. Kesinlikle saf, bilişsel zekaydı. Anavak'ın teorisi doğru olmalı. Weaver'ın bilgisayar modeli işliyor.
Peki bundan nasıl bir anlam çıkarmamız gerek?
Vanderbilt içini çekti ve alnını ovuşturdu.
Olasılık bir anomalide yatıyor dedi Rubin zayıf bir el hareketiyle. Tamir enzimleri bile bazen hata yapar. Çok sık değil. Belki 10.000 tamirden birinde yanlış yapabilirler. Orijinal şekline getirilmesi gereken bir baz çiftine atlarlar. Pek bir şey değil gibi görünüyor ama bir bebeğin hemofili ve hatta kanser hastası olarak doğmasına yeter. Biz bu tür anomalileri kusur olarak görürüz ama bunlar tamir mekanizmasının her zaman çalışmadığının kanıtıdır.
Lee ayağa kalktı ve yavaşça odada volta atmaya başladı.
Yani amiplerin ve yırın bir ve tek şey olduğuna inanıyorsun. Rakibimizi bulduğumuza... İki şartla diye ekledi Rubin. Birincisi DNA muammasını çözmemiz gerek. İkincisi ise bir çeşit kraliçe yır gibi bir şeyin var olması lazım. Kolektifin fazlasıyla zeki olduğuna şüphe yok. Ama aşağıda tuttuğumuz maddenin bütününün sadece emirleri yerine getiren bir parçası olduğunu düşünüyorum.
Bir kraliçe yır mı? Nasıl?
Aynı ama değişik. Karıncaları düşünün. Kraliçe karınca bir karıncadır ama özeldir. Her şeyin merkezindedir. Yır sürü organizmaları yani amiplerde oluşan bir kolektif. Eğer Anavak haklıysa zeki yaşam evrimi için ikinci bir yolu temsil ediyorlar. Ama bir şeyin onlara rehberlik etmesi gerek.
Yani eğer bu kraliçeyi bulabilseydik diye başladı Pik.
Hayır, Rubin başını salladı. Kendimizi aldatmayalım. Birden çok kraliçe olabilir, belki milyonlarca. Ve eğer akıllılarsa bize yaklaşmazlar.
Durakladı.
Ama kraliçe olabilmeleri için Yır ile aynı temel prensipleri paylaşmaları gerekir. Bileşme ve genetik hafıza. Amiplerin bileşme sinyali olarak kullandıkları bir koku maddesini ayrıştırmak üzereyiz. Oliviera ve Johansson bunun formülünü çıkarmaya çok yakınlar. Ve bu feromonunun bu kokunun kraliçelerinde bileşmesini sağladığına kalıbımı basarım. Koku Yır iletişiminin anahtarı.
Rubin kendinden memnun bir halde gülümsedi.
Ve bizim de tüm sorunlarımızın cevabı bu olabilir.
Teşekkürler Mick diyen Vanderbilt minnettar bir ifadeyle başını eğdi. Yine bizim gözümüze girdin en azından şimdilik. Havuz güvertesinde işi bok etmiş olsan bile.
Benim suçum değildi. Rubin alınmış gibiydi.
Siyadasın Mick, benim takımımda. Benim suçum değildi diye bir şey yoktur. Seni işe aldığımızda bunu söylemedik mi?
Söylediniz.
Vanderbilt sakar bir hareketle mendilini pantolon cebine tıkıştırdı.
Bunu duyduğuma sevindim. Jude, başkanı aramak üzere. Ona senin ne cesur bir çocuk olduğunu söyleyecektir. Uğradığın için teşekkürler. Şimdi işine geri dön bakalım.
Sancak Komuta Merkezi. Crowe ile Shankar ilk sinyali çözdükleri zamanki kadar kendilerinden emin görünmüyorlardı. Ekibin morali havuz güvertesindeki olaylardan sonra düşmüştü. Kimsenin Yırın stratejisi de anlamadığı gittikçe daha çok belli oluyordu. ''Neden bize mesaj gönderdikten sonra saldırdılar?'' diye sordu Pik. ''İnsanlar böyle yapmaz.''
''Bu şekilde düşünmeyi bırakmalısın.'' dedi Shankar. ''Onlar insan değil.''
''Sadece anlamaya çalışıyorum.''
''Asla anlayamayacaksın.'' ''Tabii fikirlerini insan mantığı ile kurarsan.'' dedi Crowe. ''Belki ilk mesajları bir uyarıydı. Nerede olduğunuzu biliyoruz. Cevaplarında en azından bunu belirtmişlerdi.''
''Belki de bir yanıltma taktiğiydi.'' diye önerdi Oliviera. ''Ama amacı neydi?'' diye sordu Anavak.
''Dikkatimizi dağıtmak mı?''
''Neden? Dışarıda yılbaşı ağacı gibi parladıklarını görmeyelim diye mi?''
''Sanıldığı kadar delice değil.'' dedi Johansson. ''Kesinlikle başardıkları bir şey var.'' Diyalog kurmakla ilgilendiklerini zannettik. Sal haklı, insanlar böyle yapmaz ama belki Yır bunu biliyordu. Bu yüzden bize hayali bir güven duygusu verdiler. Bütün haşmetleriyle kendilerini gösterdiler ve biz kör gözlerle kozmik bir vahiy beklerken kıçımıza tekmeyi bastılar.
Belki de onlara bir çift aptal matematik sorusu göndermek o kadar da iyi bir fikir değildi dedi Vanderbilt Crowe'a.
Crowe kontrolünü kaybetti, gözleri parladı. ''Daha iyi bir fikrin var mı?''
''Öneri getirmek benim işim değil.'' dedi Vanderbilt kavgaya çanak tutarak. ''Bu senin işin. Temas kurmak senin sorumluluğun.''
''Kiminle temas kurmak? Hala bir takım mollanın bu işin arkasında olduğuna inanıyorsun.''
''Eğer boktan mesajlarınıza tek yaptığımız yerimizi açığa çıkarmaksa bu senin yarattığın ve düzeltmek zorunda olduğun bir sorun.'' Düşmana insan ırkı ile ilgili detaylı bilgi gönderdin. Saldırı için davet göndersen yeriydi.
Biriyle konuşabilmek için önce tanışman gerekir diye karşılık verdi Crowe zehirli bir sesle. Bunu anlamanın artık zamanı geldi seni moron. Kim olduklarını bilmem gerek ve bu yüzden onlara kendimizden bahsediyorum.
Mesajlarınız çıkmaz sokaktan ibaret.
Tanrı aşkına daha yeni başladık.
Tıpkı kıçı kalkmış seti balonunuzun çıkmaz sokak olduğu gibi. Yeni mi başladınız? Ah tebrikler. Gerçekten işe koyulmanız için daha kaç kişinin ölmesi gerekli?
Jack diye araya girdi.
Bu temas kurma saçmalığı.
Bu kadarı yeter. Tartışma değil, sonuç istiyorum. Rapor verecek bir şeyleri olanları dinlemek istiyorum.
Bizde bir şeyler var dedi Crowe bezgince. İkinci mesaj bir formüle dayanıyor. Suyun kimyasal formülü, H2O. Geri kalanının ne demek olduğunu çalışarak öğreneceğiz. Tabii eğer huzur içinde çalışmamıza izin verilirse.
Biz de biraz ilerleme kaydettik diye ekledi Weaver.
Biz de öyle dedi Rubin hızla. Büyük bir adım attık. Sigur ve Sue'nun yardımı sayesinde. Öksürdü. Belki sen açıklamak istersin Sue.
Çok naziksin diye mırıldandı Oliviera. Sonra diğerlerine döndü. hücrelerin bileşmesini sağlayan maddeyi ayrıştırmayı başardık. Bir feromon ve nasıl işlediğini biliyoruz. Bunun için övgüleri Sigur hak ediyor. Yaratık şekilden şekile girerken evre örnekleri toplamak için canavarla savaşa girmeyi o göze aldı. Masaya şeffaf ve kilitli bir kap koydu. Yarı yarıya suya benzer bir sıvıyla doluydu. Yır kokusu bunun içinde. Analiz ettik ve sentezlemeyi başardık. Formül şaşırtıcı derecede basit. Hala iletişim olarak bunu nasıl kullandıklarından ve bir araya gelmelerini neyin tetiklediğinden %100 emin değiliz. Ama bir şeyin bileşmeyi tetiklediğini varsayarsak ve bunun kraliçe olduğunu farz edersek, nasıl olup da milyonlarca, milyarlarca serbest gezen, gözü kulağı olmayan amipi bir araya getirdiği sorusu ortaya çıkıyor. İşte feromon bu işe yarıyor. Koku su altı iletişimi için uygun değildir. Moleküller çok çabuk dağılır. Ama kısa mesafelerde feromon sinyalleri mükemmel çalışabilir. Ve anlayabildiğimiz kadarıyla amiplerin feromon iletişimi bu tek koku maddesiyle sınırlı. Bir kelime dağarcıkları yok. Sadece bir tek sözcük, toplan. Bileşmeden sonra hücrelerin aralarındaki iletişimi nasıl sürdürdüklerinden emin değiliz. Tek söyleyebileceğimiz bir çeşit bilgi alışverişi olduğu, bir nöron bilgisayarından veya insan beyninden çok da farklı değil, bağımsız birimler aralarında işleyecek habercilere ihtiyaç duyuyor. Biyolojide bu haberci maddelere ligand diyoruz. Bir hücre diğerine bilgi aktarmak istiyorsa, öylece oraya gidip bunu söyleyemeyeceğine göre bir mesaj gönderir ve bunu diğer hücreye ligandlar taşır. Ve ligandlar hücreye ulaştığında bu herhangi bir modern evi ziyaret etmeye benzer. Zili olan bir kapıya varırlar. Bilimsel olarak söylemek gerekirse bir reseptör. Ligandlar zili çalar ve mesaj sinyalleri bir çağlayan gibi hücrenin merkezine akar ve genoma yeni bilgiyi ulaştırır. Durakladı. Tanktaki amipler de ligandları ve reseptörleri kullanarak haberleşiyor gibi görünüyor. Elbette hücreleri zili olan kapılara ve ligandları yardımsever ulaklara benzetmek biraz yanıltıcı. Her hücre koku moleküllerinden oluşan bir bulut salgılar ve hücrelerin bir değil 200 bin civarında reseptörleri vardır. Bu da komşu hücrelerle iletişim kurmalarına yarayan 200 bin zil demek. Epey etkileyici. Bileşme süreci bayrak yarışı gibi ilerliyor. Bir hücre kolektiften gelen feromonları yakalıyor ve kendini komşu hücrelere bağlıyorlar. Bu sırada çevresindeki suda yüzen diğer hücrelere ulaşmak için kendisi yeni feromonlar gönderiyor ve bu böyle sürüp gidiyor. İçten dışa doğru yayılıyor. Basitleştirmek için birkaç basamak ileri gidelim ve incelediğimiz hücrelerin gerçekten de büyük düşmanımız yır olduğunu düşünelim. Ellerini kavuşturdu. Bizi şaşırtan ilk şey hücrelerin sadece reseptörlere değil, reseptör çiftlerine sahip olmalarıydı. Neden böyle olduğunu çözene kadar beyinlerimizi zorladık ve sonunda anladık. Mesele kolektifin sağlıklı kalmasını garantiye almak. Reseptörleri işlevlerine göre etiketledik. Genel reseptör, ben yırım diyor. Özel reseptör ise ben işlevin tamamını yerine getirebilen, DNA'sı bozulmamış sağlıklı bir yır amipiyim. Kolektifin bir parçası olmaya layığım ve toplantıda yerimi almaya hazırım diyor. Ama bunu tek reseptörle de yapamazlar mı diye sordu Shankar kaşlarını çatarak. Hayır, muhtemelen yapamazlar dedi Oliviera. Aslına bakarsanız bu dahiyane bir sistem. Modellememize göre bir yır hücresi daha çok duvarlarla çevrilmiş bir askeri kampa benziyor. Dışarıdan yaklaşan herhangi bir asker genel bir işaret ile üniformasıyla tanınıyor. Üniforma kampın içindeki diğer askerlere ben sizden biriyim mesajını veriyor. Ama aranızda Michael Caine savaş filmlerini seyredenler varsa üniformaların bazen bir aldatmacı olduğunu bilirler. Bir kez kampın içine dışarıdan biri sızdığında hayatınız tehlikede demektir. Yani Michael Caine'in tanınabilmek için özel bir işarete de ihtiyacı var. Parolayı bilmesi gerekir. Benzetmelerim askeri açıdan doğru mu Sal? Peak başını salladı tamamıyla. Harika. İki yır bir araya geldiğinde işler şöyle gelişiyor. Kolektifle önceden bileşmiş olan yır bir koku molekülü, yani bir feromon üretiyor. Bu feromon üzerinden hücreler genel reseptörlerle irtibat kuruyor ve temel bağlantı oluşuyor. Ben yırım. İkinci aşama özel reseptörlerin mesajı almasını gerektiriyor. Ben sağlıklı bir yırım. Pekala, bu pek güzel ama bazı yır hücreleri tamamen işlevsel veya sağlıklı değil. Bir başka deyişle DNA'ları hatalı ya da bozulmuş. Rakibimiz milyarlık sürüler halinde yaşıyor ve sürekli olarak geliştiği için daha fazla gelişme kabiliyetinden yoksun. Yır hücrelerini ayıklaması gerek. Görünen o ki asıl numara şu, her amip bir genel reseptöre sahipken sadece gelişme kabiliyeti olan sağlıklı hücrelerin özel reseptör oluşturması mümkün. Hastalıklı hücrelerde ise bunlar yok. Ve şimdi asıl şaşırtıcı bölüme geçiyoruz, bizi korkutması gereken bölüme. Hastalıklı yır parolayı bilmiyor, dolayısıyla diğerleriyle bileşmesine izin verilmiyor ve kovuluyor. Ama bu yeterli değil. Yır tek hücreli organizmalar ve tüm tek hücreliler gibi hücre bölünmesiyle ürüyorlar. Sürekli öğrenen ve gelişen bir tür, elbette ki ikinci, hastalıklı bir nüfusun ortaya çıkmasına izin veremez. Bu yüzden hızlı davranıp hastalıklı hücrelerin çoğalmasını engellemeleri gerekir. İşte o zaman feromonun ikinci amacı açığa çıkıyor. Hastalıklı bir hücrenin reddedilmesi durumunda feromon amipin genel reseptörüne bağlanıyor ve hızla etki eden bir toksine dönüşerek programlanmış hücre ölümünü tetikliyor. Tek hücreli canlılarda daha önce görülmemiş bir fenomen bu. Kusurlu hücre anında ölüyor. Öldüğünü nasıl anlıyorsun diye sordu Pig. Çok basit. Metabolizması duruyor. Üstelik ölü yırı kolaylıkla ayırt edebiliyorsun çünkü artık parlamıyor. Yır için ışıldamak biyokimyasal bir gereklilik. Deniz canlılarındaki ışıldamanın en bilinen örneği muhtemelen Aequrea'dır. Bir Pasifik deniz anası. Işıldamak için feromon üretir. Burada da benzer bir süreç işliyor. Feromon yır tarafından salınıyor ve onların ışıldamasına neden oluyor. Işık çakmaları hücre bağlarındaki özellikle yoğun biyokimyasal reaksiyonlardan kaynaklanıyor. Yır parladığında iletişim kuruyor ve düşünüyorlar. Öldüklerinde ışık sönüyor. 63. Ayrımın sonu. Sayfa 660.